Herkese merhaba, ben Bülent Korucu. Bugün 14 Nisan Çarşamba, nöbetçi editör olarak ben karşınızdayım. Yine her zamanki gibi Türkiye ve dünya gündeminden sizin için seçtiğim önemli başlıkları sizlerle birlikte okumaya, yorumlamaya, analiz etmeye çalışacağız. Ben hemen sıcak bir gündemle, kelimenin tam anlamıyla sıcak bir gündemle başlamak istiyorum. Türkiye'nin hemen yanı başında bir Ukrayna krizi, Karadeniz'de bir gerilim, sular ısınıyor. Rus donanması 15 gemisini Karadeniz'e çıkardı, orada tatbikat yapıyor. Amerika iki savaş gemisini Karadeniz'e gönderdi, gönderiyor. Putin ve Biden görüşmeleri sıklaştı, dün gece bir daha görüştüler. NATO devrede, NATO bir kısım şeyleri halletmeye çalışıyor. Türkiye ki arada kalmış gibi bir pozisyonda, bir taraftan uzun süredir son zamanlarda yakın partner olarak çalıştığı Putin ve Rusya, öbür tarafta tekrar nikah tazelemeye çalıştığı NATO, Batı bloku ve Amerika. Bu konuları biraz diplomasi ağırlıklı bu konuları eski bir diplomat, KHK'lı bir diplomat, daha önce de TRT24 ekranlarından hatırladığınız birisinde Ali Dinçer'le konuşacağız. Ali Bey, yayında mısınız? Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Bülent Bey. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Teşekkürler. Sizin programlarınızı özlüyoruz aslında. İzleyicilerimiz de soruyor. Sosyal medyaya da sizi takip etmekle yetiniyorlar artık herhalde ama umarım yeni bir projede bizimle birlikte olursunuz.
Belki evet önümüzdeki dönemde olabilir inşallah diyelim.
Evet, ben hemen sıcak gündeme başlayayım. Ukrayna'da, Ukrayna'nın Donbaş mevkisinde bir kriz yaşanıyor. Oradaki Rus yanlısı ayrılıkçılar sanki Kırım'da yaşandığı gibi bir Rus ilhakına zemin hazırlayabilmek için orada gerilimi yükseltiyorlar. Ukrayna'da bu sefer ve Ukrayna'yı destekleyen Batı bloku da yeni bir Kırım oldu bittisine izin vermemek için sanki işi biraz sıkı tutuyormuş gibi. Ama önce Türkiye'nin denklemdeki yeriyle başlayalım. Çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı birkaç gün önce Türkiye'deydi. Çok üst düzey temaslar yapıldı. Cumhurbaşkanıyla Erdoğan'la görüştü. Sonra 20 maddelik bir bildiri açıklandı. Siz krizi genel olarak kısaca bir özetleyebilir misiniz izleyicilerimiz için? Bir de Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Türkiye temaslarını siz bir diplomat olarak nasıl okudunuz? Ne tür sonuçlar çıktı? Türkiye ne tür angajmanlara girdi?
Evet, bu aslında 2014'te başlamış bir süreç. 2014'te siz de söz ettiğiniz Kırım'daki ilhak süreci. Ondan sonra o günden bugüne Donbas bölgesi, Ukrayna'nın en doğu ucu oluyor. Orada iki bölgeyi aslında havza olarak geçiyor. Donbas havzası iki bölge var. Donetsk ve Luhansk. Orada da Rusça konuşan, kendini daha çok Rus gibi tanımlayan insanların yaşadığı bir bölge. Ve orada bahsettiğiniz ayrılıkçı unsurların verdiği aslında büyük ölçüde düşük yoğunluklu 2014'ten bu yana düşük bir yoğunlukta devam eden bir çatışma. Ama son günlerde bu konuda bir hareketlenme yaşandı. Rusya Ukrayna tarafını provokatif hareketlerle suçladı. Rusya sınıra yığınak yaptı. Hatta 2014'ten bu yana en yoğun yığınak olduğu söylendi. Bu anlamda Ukrayna'nın şu anki devlet başkanı Zelenski de son günlerde temaslarını çok sıklaştırdı. Hem Batı'da hem Türkiye'ye geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Katar'a gitti. Bu konuda bir hareketlilik var, bir şey var. Putin'le Biden arasında sanırım bugün haberler geçti. Bir konuyu yapıştırmaya yönelik görüşmeler söz konusu. Tabii bu da Türkiye'yi her halükarda yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü Ukrayna ile de ilişkileri var. Hem de Rusya ile de son yıllarda artan bir işbirliği söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konu var.
Bir sıcak çatışma
Evet.
bekliyor musunuz? Bir askeri çatışmaya dönüşür mü bu? Yoksa böyle diplomatik karşılıklı bir soğuk savaş, mini bir soğuk savaşla taraflar birbirini tartıyor gibi görünüyor.
Geçen sene bir ateşkese varılmıştı. O ateşkes son dönemde çok yoğun bir şekilde
İlerledi.
ihlal edilmeye başlandı. Son bu yığınak, Rusya'nın yığına aslında ben birazcık caydırma amaçlı gibi düşünüyorum. Yani büyük bir çatışmayı hiçbir tarafın aslında istediğini zannetmiyorum. Daha böyle tırmanacak, yoğunlaşacak bir çatışmanın isteyeceğini zannetmiyorum. Ama tabii ki işlerin kontrolden çıkması ihtimal dahilinde. Kırım'daki olay biraz oldu bitti şeklinde olmuştu ama o günden bugüne Batı bloğu Ukrayna tarafına önemli bazı silah tedariki yaptı, ordusuyla ilgili bazı eğitim destekleri verildi. Dolayısıyla Ukrayna'nın ordusu da 2014'teki kadar hazırlıksız değil öyle bir çatışmaya. Dolayısıyla kimsenin menfaatine olmaz. İki tarafın da istediğini zannetmiyorum. Ama tarihte de çok örnekleri görüldü. Kontrolden çıkması söz konusu.
Dün Rusya resmi haber ajansının geçtiği bir haber vardı. Türk İHA'larının Ukrayna semalarında olmasından rahatsızız diye ve paralel bir biçimde Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turistleri engelleyecek tarzda uçuşlar yasaklandı. 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye charter ve tarifeli seferler dahil bütün uçuşlar yasaklandı. Rusya'nın Türkiye'ye karşı bir hoşnutsuzluğu, bir rahatsızlığı, Batı'ya fazla angaje olmuş bir görüntüsü var Rus nazarında galiba Türkiye'nin. Bu rahatsızlığı da dışa vurmakta geri durmuyor. Bu rahatsızlık bir Türkiye-Rusya gerilimine döner mi? Şayet dönerse ne tür sonuçlar doğurabilir?
Evet, özellikle bu geçtiğimiz hafta sanırım Ukrayna devlet başkanının Türkiye'yi ziyaretinde bir ortak deklarasyon yayınlandı. O deklarasyonda birkaç kez işgal ifadesi geçiyor. İşgalden kurtarılması için o bölgelerin hem Donbas'ın hem Kırım'a atıf var. Bununla ilgili koordinasyon iki ülke arasında sağlanması gibi ifadeler. Bu tür ifadelerin Rusya'yı rahatsız edeceği bariz. Bu son bahsettiğiniz uçuş yasağının da süresi itibariyle, tabii ki şu an Ruslar o konuyu biraz salgınla ilgili olarak duyurdular. Çünkü gerçekten şu an Türkiye'de salgın durumu biraz kontrolden çıkmışa benziyor. Ama yine de 1 Haziran'a kadar böyle bir şey koymuş olmaları, baktığımızda Nisan ortasındayız. O zamana kontrol edilebilir vesaire. Bu bir mesaj olarak, belki biraz spekülatif ama evet, mesaj olarak okunabileceği düşünülebilir. Çünkü geçtiğimiz sene özellikle bu hakikaten Türkiye açısından Türkiye'nin göz almak istemeyeceği bir yaptırım, hafife alabileceği bir tehdit değil. Turizm dönemine dair böyle bir yaptırım. Çünkü özellikle geçtiğimiz sene de salgından dolayı Avrupa Birliği'nden özellikle turizm akışı çok sınırlı olduğu için bu hem sektörü hem de ekonomiyi etkileyebilecek vurucu bir şey olur. Geçtiğimiz yaz hatta normalde yaz dönemlerinde mesela Türk lirası biraz değer kazanır, toparlanır, kışın kaybettiğini geri toplar. Geçen yaz sanırım kan kaybetmeye devam etti. O da biraz turizmle ilgisi var ister istemez. Biraz yaptırım mesajı gibi görülüyor. Bu meseleden uzak durması yönünde bir mesaj olarak görülüyor. Rusya perspektifinden tabii Türkiye, Rusya'nın dahil olduğu birçok yerde karşı karşıya geldi. Suriye var, Libya var, yakın zamanda Yukarı Karabağ'da oldu. Ama Donbas Havzası Rusya perspektifinden bu bölgelerle aynı konuma sahip değil. Biraz daha kendi topraklarına yakın. Dolayısıyla orada olan aleyhine bir gelişmeyi çok daha yakın bir tehdit olarak görmesi söz konusu. Ukrayna'ya yakın zamanda SİHA satılması gibi bir gündem oldu. Türkiye'nin o konuda askeri alanda artan bir ilişkisi var. Dolayısıyla evet, yani çok fazla müdahil olmayın mesajı verildiği düşünülebilir bu yasakla. Yine de
Ukrayna'da
evet.
Ukrayna'da sanki bu mesajı almış ki Cumhurbaşkanı Zelenski Ukraynalılara tatilinizi Türkiye'de geçirin çağrısı yaptı. Ama tabii Rus turistlerle Ukraynalılar mukayese, kıyas kabul edebilecek ölçüde değil. Ruslar gerçekten Türkiye'deki turizmin önemli müşterilerinden bir tanesi. Benim size soracağım bir diğer konu şu. Avrupa Birliği ya da işte NATO da daha genel bir şemsiye olarak NATO devrede görünüyor. Dün Ukraynalı Dışişleri Bakanı NATO karargahındaydı. Genel Sekreterle ortak basın toplantısı yaptılar. Ve Genel Sekreter Kırım'ın ilhakının kabul edilemeyeceğini, kabul edilemez olduğunun altını tekrar çizdi. Ukrayna'ya desteklerini en üst düzeyde süreceğini söyledi. Zaten sembolik açıdan da bir Dışişleri Bakanı'nın NATO karargahına gitmesi, birlikte basın toplantısı yapmaları önemliydi. Akşamında da hemen Putin'le Biden'ın görüşmesi gerçekleşti. İşi sanki diplomasiyle çözecekler gibi görünüyor ama bir taraftan da hemen bugün Rusya savaş gemilerini Karadeniz'e çıkardı. Bir sıcak çatışmadan önce Rusya'yı caydırmak için ekonomik yaptırımlar gündeme gelecek yine Kırım'da olduğu gibi. Rus ekonomisi yeni bir yaptırım dalgasını kaldırabilir mi? Batı blokunun ekonomik yaptırım sopası işe yarayabilir mi bu gerilimde?
Rusya yönüyle açıkçası emin değilim ama Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Brüksel'deki temasları bağlamında aslında çok da o şekilde kendisinin beklentisi evet yaptırım uygulanması yönündeydi. Daha somut bir askeri destek ve yaptırım sözü verilmesi yönündeydi. NATO Genel Sekreteri hem NATO Genel Sekreteri hem de Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüştü. İkisinden de destek ifadeleri geldi ama daha ötesine geçen bir somut yaptırım tehdidi, bir taahhüt çıkmadı. Sanki o konuda aradıklarını bulamadılar gibi. Rusya'ya etkileri nasıl olur? O konuya açıkçası çok girmesem iyi olur çünkü bilgi sahibi değilim fazla. Ama Rusya ile ilgili. Yani şöyle bu Karadeniz meselesi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Montrö Sözleşmesi gündeme geldi. Aslında Montrö Sözleşmesi'nin önemini ortaya çıkaran bir kriz bu. Çünkü 2008'de de Gürcistan'la alakalı bir kriz yaşanmıştı ve orada Gürcistan'a destek amaçlı Amerika'nın Karadeniz'e savaş gemisi gönderme gibi bir çabası vardı. Orada Montrö'ye istinaden Türkiye bunu ciddi manada kısıtlamıştı ve bu şekilde hani Montrö aslında bu anlamda bir emniyet subabı yani Türkiye ve Rusya açısından böyle bir krizin Türkiye'nin böyle bir şeyin içine Karadeniz etrafındaki krizlere bu anlamda sürüklenmesine engel olan bir şey. Şeye dönersek Ukrayna boyutuyla dönersek NATO'nun kolektif olarak Ukrayna'da bir taraf olması, daha radikal bir pozisyon alması. Açıkçası öyle bir beklentim yok. Çünkü NATO içinde Almanya, Fransa gibi bazı ülkelerin Rusya ile çok açık bir aleni bir karşı karşıya gelme durumuna çok fazla onay vermeyebileceklerini düşünüyorum. Zaten hani bu krizin başından beri böyle bir durum var. Tabii yeni Amerikan yönetiminin bu konuda bazı çabaları var. Bazı ortak cephe oluşturma Amerika ve Avrupa Birliği arasında bir uyum, bir harmonizasyon sağlama gibi. Örneğin Almanya'nın Ruslarla Nord Stream gaz boru hattı projesiyle ilgili bazı eleştirileri oldu. Bundan vazgeçilmesini talep ettiler. Ama neticede hani Almanya'nın da bu mesele Avrupa'daki bazı ülkelerinde Rusya ile ilişkileri biraz kendi çıkarları çerçevesinde karar vermek isteyeceklerini. Dolayısıyla NATO'nun bu anlamda kolektif bir harekete geçmesinin kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Zaten Ukrayna'da NATO üyesi olmak istiyor ama onun önünde de açıkçası öyle bir fikir birliği söz konusu olur mu bilmiyorum. Yani NATO'nun mesela en önemli müdahaleleri Kosova, Afganistan gibi ülkelerde oldu. Orada çok geniş bir fikir birliği vardı üyeler arasında. Ukrayna'da daha ileri gitme, daha meseleyi tırmandırma gündeme gelirse bu fikir ayrılıklarına yol açacaktır diye düşünüyorum.
Evet, Ali Bey teşekkür ediyoruz. Sizi önümüzdeki haftalarda da yayınlarımızda görmek isteriz. TRT 24 izleyicileri sizi özlediler. Biz sizden müsaade isteyelim. Teşekkürler. Tamam. Biz yayınımıza devam edelim.
Teşekkürler.
Evet sevgili seyirciler, bir diplomasi turundan sonra iç gündeme dönelim. İç gündemin de sıcak maddelerinden bir tanesi korona. Dün yeni tedbirler açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmi kapanma dedi buna. Uzmanlar ve dışarıdan gözlemleyen insanlar bunun yeterli olmayacağını, hatta içinde bir kısım çelişkiler barındırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ya da açıkladığı tedbirler içerisinde okulların uzaktan eğitime devam etmesi, sadece 8. sınıf ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edecekler, onun dışındakiler uzaktan eğitime dönüyor tekrar. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi ulaşımında toplu taşımayı kullanması tekrar sınırlanıyor. Burada tabii şöyle bir çelişki gündeme geliyor. 12. sınıflar ve 8. sınıflar 18 yaşından altında bir yaş grubu olarak okula nasıl gidecekler? Işınlanacaklar mı yoksa ne tür bir şey olacak, düzenleme olacak? Bu tür çelişkiler var ama daha önemli çelişkiler de şunlar. Mesela o tedbirlerden bir tanesi düğün, nişan, kına ve genel kurul toplantıları, kapalı salon etkinlikleri bayram sonuna kadar yasaklandı. AKP'nin ve MHP'nin kongreleri bittikten sonra genel kurullar da yasaklandı. İftarlar yasak, evlerinizde bile toplu iftar yapmayacaksınız. Hele umma açık yerlerde toplu iftarlar yasak dedi Cumhurbaşkanı ve akabinde saraya gitti ve kalabalık bir gruba, şehit aileleri bile olsa, iftar verdi. Bu örnek olma açısından yanlış bir tercih bence. Şehit aileleri dahi olsa siz iftar vermeye başladığınızda halkınızdan iftar vermemesini nasıl isteyeceksiniz? Halkınız da işte akrabalar diyebilir, komşular diyebilir, başka gerekçeler üretebilir ve o sizin koyduğunuz iftar yasağını tanımayabilirler. Çünkü siz tanımadınız başlangıçta bu iftar yasağını. İlginç bir haber vardı dün, bugün konuşuluyor hala. Avusturya Sağlık Bakanı, ben çok yoruldum, 15 aydır görev yaptım ama 15 yıldır görevdeymişim gibi ve bu işi yürütebilmesi için zinde bir insana ihtiyaç var dedi ve istifa etti. Yani istifa ne kadar kolay, ne kadar adamlar koltuktan kolaylıkla ayrılabiliyorlar. Yani bu işi yürütebilecek daha zinde birisine ihtiyaç var. Bu işi yapabilecek daha sağlıklı ve yıpranmamış bir bakan gelsin deyip Avusturya Sağlık Bakanı istifa etti. Ama benim koronada asıl dikkat çekmek istediğim şey, iki haritayı sizinle karşılaştırmak istiyorum. Birisi 4 Mart tarihli. Bunlar bilhassa yandaş gazetelerden seçtim bu haritaları. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanan haritalar. Birisi 4 Mart tarihli harita, birisi de 3 Nisan tarihli harita. Arkadaşlar o iki haritayı peş peşe ya aynı karede gösterebilirlerse, bu 4 Mart tarihli harita, o günlerde de hatta espri konusu olmuştu hatırlıyorsanız. Uşak mavi olduğu için ve diğer mavi bölgelerde HDP'nin belediye başkanlıklarını kazandığı, diğer seçimleri kazandığı beldeler olduğu için HDP'li yetkililer bu işi sosyal medyada espriyle paylaşmışlardı. Bu espriden bile bir tartışma çıkarmaya çalışanlar falan oldu ama asıl önemlisi o değil. Kırmızılar çok riskli bölgeler, turuncular riskli bölgeler, sarı az riskli, mavi riski az olan, neredeyse risksiz bölgeler diyebileceğimiz bir harita. Bu 4 Mart tarihli Türkiye'nin korona fotoğrafını gösteren harita. Şimdi bir sonraki haritaya bakalım. Yani 3 Nisan tarihli haritaya bakalım. Neredeyse hiç risksiz bölgemiz kalmamış. Çok riskli, yani tamamen kırmızıya dönmüş. Kırmızı olmayanlar turuncuya dönmüş. O işte çok tartışılan Uşaksarı'ya dönmüş. Diğer Güneydoğu'daki iller büyük çoğunluğu Sarı'ya dönmüş. Bir tane mavi görünüyor. O da Şırnak yanlış hatırlamıyorsam. Bu büyük bir başarı hikayesi. Hem Sağlık Bakanı hem Cumhurbaşkanı her konuştuğunda korona sürecini çok başarılı yönettiklerini, çok doğru işler yaptıklarını söylüyorlar. Evet, gerçekten de burada bir başarı hikayesi görüyoruz ama halk adına, insanlar adına değil de virüs adına çok başarılı bir politika yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bütün dünyada, mesela İngiltere'de, İngiltere'yi bilhassa söylüyoruz çünkü başlangıçta çok kötü bir yönetim tarzı vardı. Başlangıçta çok büyük hataları yapılıyordu. Hatta ülkenin başbakanı bile ölümden döndü, Johnson, Boris Johnson. Buna rağmen hemencecik hatalarını telafi ettiler. Şu anda dünyada koronayla mücadelede neredeyse en önde giden ülke İngiltere. Artık pek çok konuda normalleşmeye başladı. İşte berberler açıldı, restoranlar açıldı. Tamamen neredeyse normal hayata dönecek düzeye geldiler. Günde 5 can kaybı, bazen daha az oluyor. Ne kadar düşürdüler can kaybını? Nüfusu büyük oranda aşıladılar, ikinci dozu büyük oranda bitirdiler hatta. Test imkanı ücretsiz, haftada 2 gün test imkanı sunuyorlar. Bütün topraklarında yaşayan herkese, vatandaşlar başta olmak üzere. Onlar böyle çok kötü bir yönetim başlangıcıyla, çok kötü bir süreç yönetimiyle başladıkları halde kısa sürede hatalarını anladılar, hatalarını telafi ettiler ve dünyada süreci en iyi yöneten ülke haline geldi neredeyse İngiltere. Bu arada Türkiye'de, bu ikinci ya da üçüncü defadır söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü ayranı yok içmeye durumu ortada olduğu için İngiltere gibi bir ülkeden 2 hafta önce AKP'nin yurt dışı uzantısı olan derneğin İngiltere'deki yöneticisi ambulans uçak göndererek tedavi için, korona tedavisi için Türkiye'ye getirildi. Hani insan gülecek ama gerçekten hani gülmeye bile mecalimiz kalmıyor. O pozisyona düşürdüler bizi. Koronada Türkiye iyi bir noktaya doğru gitmiyor. Aşılama konusunda arzu edilen, vaat edilen hıza ulaşamadı. Ve daha da önemlisi tedbirlerin yeterliliği, tedbirlerin etkinliği konusunda ciddi şüpheler var. Ve zaten ortaya çıkan tablo da bu tedbirlerin yeterli olmadığını gösteriyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'de birkaç gündür, daha doğrusu belki birkaç haftadır tartışılan ama dünden beri çok yoğun bir biçimde, çok daha sıcak bir tartışmaya ve çatışmaya neredeyse dönüşmüş bir konu var. O da Recep Tayyip Erdoğan'ın baş belası 128 milyar dolar. Biliyorsunuz, Merkez Bankası'nın rezervleri, 128 milyar dolarlık rezervleri çok beceriksiz ve yanlış kararlar çerçevesinde eritildi. Şu anda Merkez Bankası bir rivayete göre eksi 50 milyar dolar rezervi var. Bir rivayete göre eksi 60 milyar dolar rezervi var. Yani sıfır noktasına ulaşabilmek için bile 50 milyar ya da 60 milyar dolar para konulması gerekiyor kasaya, Merkez Bankası'nın kasasına deniyor. 128 milyar dolar nerede kampanyasının şeyini, öncülüğünü Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor, ana muhalefet partisi yapıyor. Ama ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmada 2 dakikalık önemli bir bölüm var. İsterseniz onu izleyelim. Kemal Bey bence az yapıyor bu tür şeyleri ama ilk defa dersek herhalde haksızlık olur. Çok somut, halkın anlayabileceği bir sıralamayla 128 milyar doların neye tekabül ettiğini, o 128 milyar dolarla aslında neler yapılabileceğini çok basit, ayrıntılı bir biçimde anlattı. Videomuz hazırsa arkadaşlar o videoyu yayına verelim. 2 dakika Kemal Bey'i dinleyelim.
Bir örnek daha vereyim. Vatandaşlarımız 128 milyar dolar nedir? Ne anlama geliyor diye. 128 milyar doları 83 milyona bölersek, yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek, $1,542 düşüyor adam başına. Yeni doğan çocuğa da $1,542. 5 kişilik bir aile düşünün, aile başına $7,710 düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kur üzerinden, her aile başına düşen 61.680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bu parayı öğrenmek zorundayız. Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bir daha altını çizeyim. Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bunu sormak her ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak inanç sahibi olan, Allah'a inanan herkesin görevidir. Herkesin görevidir.
Evet sevgili seyirciler, Kemal Bey'in dünkü konuşmasından kısa bir bölümü izlemiş olduk. Bu 128 milyar dolar nerede sorusu AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dengesini tam anlamıyla bozmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuştuğunda farklı bir bahane, farklı bir mazeret dile getiriyor. Bir seferinde salgında kullandık, salgındaki finansman saldırılarını bertaraf edebilmek için kullandık dedi. Bir sonraki, yaklaşık bir hafta sonraki bir konuşmasında Merkez Bankası'nda duruyor, hiçbir yere gitmedi dedi. Hamza Dağ AKP Genel Başkan Yardımcısı, kendisini pudracı Kürşat'ın patronu olarak tanıyoruz biz. O da kasada duruyor, hiçbir yere gittiği yok dedi. Erdoğan'ın ekonomi beyni, sarayın ekonomi kurmayı Yiğit Bulut, bu para hiç olmadı ki, bu zaten sanal bir paraydı diye savunmaya çalıştı. AKP'nin eski maliye bakanlarından Nurettin Canikli de şu anda ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. O da halkın evinde ve bankada, kasalarda duruyor, hiçbir yere gitmedi dedi. Nurettin Canikli'nin büyük bir gafı tartışmayı büyüttü. O da Merkez Bankası bu dövizleri satmak zorundaydı dedi. Dün yazdığı 20 maddelik bir tweet silsilesi vardı. Hatta bu silsile içerisinde biraz da 128 milyar dolar nerede sorusunu soranları aşağılamaya çalışan cümleler de kurdu ama çok sert tepki gördü. Gerçekten çok büyük bir gaftı. Çünkü dövizin Merkez Bankası'nın döviz satmak zorunda olduğu döviz uygulamasına ya da kur rejimine, sabit kur rejimi diyoruz biz. Türkiye dalgalı kur rejiminde olduğu için sabit bir kurla kuru baskılamaya, dövizi baskılamaya çalışmadığı için serbest piyasa şartları içerisinde dövizin fiyatının belirlenmesine yön verdiği için ya da buna izin verdiği için, bu politikayı uygulayacağını açıkladığı için herhangi bir yükümlülüğü yok. Döviz satmak gibi bir yükümlülüğü yok. Öyle olunca Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turan, o da hemen hemen aynı uzunlukta bir tweet dizisiyle eski Maliye Bakanı'na cevap verdi ve bu cevabın eski Maliye Bakanı'na verilmiş olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. İbrahim Turan'ın tweetlerinde şu dikkat çekiyordu: kesinlikle Merkez Bankası'nın döviz satmak gibi bir zorunluluğu yok. Bunu söylemek yarı cahilliktir ve yarı cahillik tam cahillikten bile daha zararlıdır. Çünkü tam cahil bir noktaya konur ama bilgili görünümündeki yarı cahil din vereceği zarar çok daha ağır olabilir. Birçok ekonomi yazarı, işte Uğur Gürses bunların arasında, 128 milyar doların aslında AKP'nin siyasi projelerinin finanse edilmesi konusunda kullanıldığını söyledi. Zaten soru da bu. CHP'liler de, Kemal Kılıçdaroğlu da, bu soruyu soran herkes de bu paranın Merkez Bankası'nın kasa şeylerinde, kalorifer kazanlarında yakılmadığını biliyor. Bu para el değiştirdi, bu para bir yerlere gitti, bu para buharlaştı. Peki nereye gitti, hangi şartlarda gitti, neden gitti? Neden şeffaf ihalelerle bu para satılmadı, şayet satıldıysa? AKP'nin kuru baskılamak için bunu kullandığını, bilhassa yerel seçimler öncesinde bir kur şokuyla yerel seçimlere gidip yerel belediyeleri kaybetmemek için bu parayı çarçur ettiği söyleniyor. Bu olayın bir boyutu, siyasi boyutu. Diğer boyutu da evet, kuru baskılarken bir taraftan da birilerine büyük paralar kazandırıldı. Birilerine çok düşük kurdan dövizler satıldı. Sonra bu dövizler piyasada yüksek meblağlarla, yüksek fiyatlarla satıldı. Hatta şu anda bile Merkez Bankası erittiği rezervini geriye koymak için döviz almak zorunda ama yüksek kurdan alacağı için buna da cesaret edemiyor. Zaten piyasada da döviz satacak neredeyse kimse yok. Her gün yastık altındaki paralar, bankalardaki mevduatlar için Cumhurbaşkanı çağrı yapıyor ama vatandaş Cumhurbaşkanı'na güvenip, ne yazık ki Cumhurbaşkanı'na güvenip dövizini bozdurup sisteme kazandırmıyor ya da dövizini götürüp sisteme kazandırmıyor. Dün geceden beri bambaşka bir gerçekle yüz yüzeyiz. O da 128 milyar nerede pankartının nasıl olduğu, CHP il ilçe teşkilatlarını polis basıyor, vinçlerle bu pankartları indiriyor. Bu AKP'nin aslında Erdoğan'ın ne kadar paniklediğini gösteriyor ve bu pankartları asanlara Cumhurbaşkanı'na hakaretten işlem yapıyorlar. Şimdi 128 milyar nerede sorusunu sorduğunuzda Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş sayılıyorsanız şayet, o zaman savcılar ve emniyet teşkilatı, tabii ki savcıların talimatıyla hareket ediyor emniyet teşkilatı, savcılar bu paranın Cumhurbaşkanı'nda olduğunu düşünüyor demektir. Cumhurbaşkanı'nın iç ettiğini, hiç ettiğini düşünüyor demektir. Aslında savcılara Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılması gerekir. Ama biz ilgilendiren daha önemli bir konu, AKP'nin gerçekten tam bir panik halinde olduğu. Çünkü bu pankartları indirdikleri için, bu pankartları indirmek için bütün emniyet teşkilatını, bütün savcılıkları seferber ettikleri için pankartlar normalden belki kat be kat daha fazla etkili olmaya başladı. Bu panik hali daha çok insanların dikkatini çekmeye başladı ve sanki bu pankartları indirdiğinizde 128 milyar dolar nerede sorusu unutulacak mı zannediyorsunuz? Ya da bu pankartları indirdiğinizde daha fazla insanın daha çok soruyu soracağını ve daha çok bu sorunun peşine gideceğini hiç mi akledemiyorsunuz? Hiç mi siyasi akıldan nasibiniz kalmadı? Erdoğan normalde toplumun nabzını, toplumun önceliklerini iyi takip eden bir siyasi lider olarak biliniyordu ama şu anda hem siyasi gerçeklikten hem sosyal gerçeklikten kopmuş gibi görünüyor. Pankart toplama deyince benim aklıma hemen başka bir pankart toplama hadisesi geldi. Hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi 17-25 Aralık'ı yolsuzlukla mücadele, yolsuzluğu hatırlatma haftası olarak ilan etmişti. O da şu anda CHP'nin yaptığı gibi il ve ilçe teşkilatlarını 17-25 Aralık ve yolsuzluk pankartlarıyla donatıyordu ve aynı bugün yapıldığı gibi emniyet ve savcılık marifetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe teşkilatları basılıyordu ve oradaki pankartlar indiriliyordu. Şayet bir soruya vereceğiniz cevap varsa ve bu cevabınız doğruysa özgüvenle kamuoyunun önüne çıkarsınız ve bu cevabı söylersiniz. Soru aynı ama cevap başka başka oluyorsa, her kafadan başka bir ses çıkıyorsa, hele hele verdiğiniz cevaptan siz de tatmin değilseniz, mutmain değilseniz, siz de verdiğiniz cevaba inanmıyorsanız, işte 17-25 Aralık pankartlarında MHP'ye yapıldığı gibi, şimdi 128 milyar dolar nerede pankartlarında, CHP binaları basılıyor, bu pankartları asan parti yöneticilerine, Cumhurbaşkanı'na hakaretten işlem yapılıyor. Bu gerçekten Erdoğan'ın başının belası olacak gibi görünüyor bu hadise. Ve bu soruyu CHP sormaya devam edecek. Grup toplantısındaki görüntüde dikkatinizi çektiyse Kemal Kılıçdaroğlu TRT çünkü bu cinlikleri, bu kurnazlıkları çok fazla yapıyor. Konu o tarafa geldiği zaman, gündem oraya geldiği zaman konuşan lider kim olursa olsun yayını kesebiliyor. Bu yayın kesme girişiminden kurtulabilmek için Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey hem arkasındaki fona hem önündeki kürsüye 28 milyar dolar nerede yazısını astırarak konuşmasını sürdürdü. TRT'yi bir anlamda TRT TBMM televizyonunu daha doğrusu trollemiş oldu. Bu 128 milyar nerede sorusu Erdoğan'ın başını daha çok ağrıtacak ve bu soru daha çok sorulmaya devam edecek gibi görünüyor. Ekonomiyle ilgili başka bir gündemde devam edelim. O da patates filoları, patates kamyonları şehir girişlerinde törenle karşılanmaya başlandı. İstanbul'da bu töreni bir vali yardımcısı yaptı. Patatesler için kırmızı halı sermediler ama vali yardımcısı törenle patates kamyonlarını karşıladı. Bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin icraatlarını ballandıra ballandıra anlattı. Ve başka yerlerde, başka şehirlerde de patates çuvalıyla, teslim ettiği patates çuvalıyla fotoğraf çektiren yetkililer, devletliler fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Görebildiğim kadarıyla AKP'de bir tane bir gazeteci Şamil Tayyar bu olayın vehametini fark etti ki tepki gösteren bir tweet attı ve tweetinde bu insani tavrı bir şov malzemesi yapmayın, bir çuval patatesle poz vermek de neyin nesi, başka yapacak işiniz yok mu ya da yapacak daha çok iş var çok gibi bir şeyle, tepkiyle herkesin dalgasını geçtiği aslında bu bir konuya AKP'li olarak sağduyulu diyebileceğimiz bir ses verdi. Evet, yani bu olayın iki tane kötü ve yanlış boyutu var. Bir tanesi patates üreticisinin patatesini satabileceği bir ekonomik ortam yok. Neredeyse temel gıda maddesi patates. Türkiye'yi bir üretici ama üretici ürettiği patatesi satabilecek bir imkan, satabilecek bir ekonomik ortam bulamıyor. İkinci boyutu da insanlar aslında en ucuz gıda maddesi, sağlıksız diyebileceğimiz, denilebilecek bir gıda maddesi, çok tüketilmesi çok önerilmiyor. Ama bunu bile satın alabilecek ekonomik yeterliliğe sahip değil birçok insan ki 3-5 kilo patates alabilmek için uzun kuyruklar halinde. İşte biraz şu anda görüyorsunuz şehre girişleri de çekildi. Tarım Bakanlığı tarafından servis edildi bu görüntüler. Hep çok büyük bir başarıymış, çok büyük bir olaymış gibi bu görüntüler servis edildi. Tarım Bakanlığı tarafından ya da işte İstanbul'da vali yardımcısının yaptığı gibi birçok yerde valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar bu şeyi patates şovunun bir parçası haline geldiler. Sevgili seyirciler, gündemimizdeki diğer maddelere geçiyorum. O da gene biraz gülümsetecek, biraz bu anlamda espri diyebileceğimiz bir konu. Türkiye'den kaçan kaçana en son Malatya Belediyesi'nin gönderdiği yurt dışına çevre eğitimi almak üzere gönderdiği 42 kişiden 40 tanesi gittikleri Almanya'da iltica talebinde bulunmuşlar ve geri dönmemişler. Benzer çok fazla örnek biliyoruz. Daha önce bir folklor ekibi gitmişti ve onlar da iltica talebinde bulunmuşlardı. Türkiye'den kaçan kaçana, bilhassa eğitimli kesim, eğitimli kitle kaçan kaçana, bu bize Doğu bloku ülkelerindeki şeyi hatırlatıyor. Hatırlıyorsanız Doğu blokundan çok sayıda insan batıya kaçmak için çok çeşitli yollar deniyordu. Berlin'deki Utanç Müzesi'nden bir fotoğraf arkadaşlar ekrana getirmeleri gerekiyor. İnsanlar valizler içerisinde, kutular içerisinde Doğu blokundan batıya kaçmaya çalışıyorlardı. Aynı şekilde geçen haftalarda bir tır korsesinde bebeğiyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan bir akademisyen fotoğrafını Türkiye görmüştü. O fotoğrafı sanki büyük bir başarıymış gibi yandaş medya servis etmişti ama kucağında bir bebekle akademisyen bir annenin kaçtığı bir ülke haline getirdiniz bu ülkeyi. Doğu blokundan kaçışlar dediğimizde benim yaş grubum hemen hatırlayacaktır. Bu konuda en güzel örnek Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye kaçışıydı. Doğu bloku ülkelerindeki sporcular, siyasetçiler, sanatçılar Batı blokuna çok fazla gönderilmemeye çalışılırdı. Çünkü gidenler geri gelmiyordu. Bunlardan bir tanesi de Naim Süleymanoğlu'ydu. Onun gazete küpürlerini göndermiştim arkadaşlara. Evet, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelişi de bu şekilde bir maceralı gelişle yaşanmıştı. Naim Süleymanoğlu yurt dışında bir şampiyona sırasında oradaki Türk yetkililere sığınarak Türkiye'ye geldi. Sonra defalarca Türkiye formasıyla da yarıştı ve birçok dünya ve olimpiyat rekoruna Türkiye formasıyla, milli formayla da imza attı. Türkiye insan göçü, beyin göçü, sporcu göçü alan bir ülkeydi. Şimdi insanların çok kötü şartlarda, çok kötü şartları göze alarak kaçmaya çalıştığı bir ülke haline geldi. Malatyalı uyanıklar bunları çağrıştırdı bana. Bunları hatırlatmış, geçmiş olayım. Bir diğer küçük gündem maddemiz 104 bildirici amiral serbest bırakıldı. Denetimli özgürlük diyorum ben ona. Denetimli serbestlik diyorlar ama aslında denetimli özgürlük. Bir anlamda dışarıda mahkumsunuz. Herhangi bir şey yaptığınız zaman başınızın üstünde Demokles'in kılıcı gibi her an tutuklanma riski sallanıp duracak. Burada önemli bir gelişme daha var. Mustafa Özbey isimli imzacı bir amiral eşiyle birlikte kaldığı ordu evinden apar topar kovulduğunu duyurdu. Bunlar kötü fotoğraflar, yanlış fotoğraflar, hukuksuz fotoğraflar. Yani hukuku herkes için savunmak zorundayız. Bu bildirici generallerin önemli bir kısmı, belki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 15 Temmuz kumpasına zemin hazırlamış olabilirler. Belki 15 Temmuz kumpasından sonra aynı muameleye maruz kalan asları için imza atmış insanlar olabilir. Ama bu bizim hukuku savunma ilkemizin esnetmemesi gerekiyor. Bu doğru bir uygulama değil. İnsanların henüz mahkum olmadığı, henüz iddianamelerinin bile hazır olmadığı bir ortamda idari cezalarla cezalandırmak mahkemelerden rol kapmaktır, rol çalmaktır. Bu şeyde ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Ne yazık ki insanlar lojmanlarından atılıyorlar. Tıpkı 15 Temmuz'dan sonra lojmanlarından atılan yüzlerce binlerce asker gibi ordu evinden atılan bir amirali gördük. Koruma kararı ve lojman kararı kaldırılan Deniz Kuvvetleri komutanlarından söz ediliyor. Yani bekleseydiniz mahkemeler bunların mahkum olduğuna ve cezayı hak ettiklerine karar verselerdi. Ondan sonra ne yapacaksanız yapsaydınız. Bir diğer kısa sizinle paylaşacağım haber sevgili seyirciler. Çin Siber Uzay Dairesi bir duyuru yaparak vatandaşlarını ihbarcı olmak için özendirmeye çalışmış. Daha doğrusu sayın muhbir vatandaşa kolaylıklar göstermek üzere bir birim kurmuşlar. Bunu duyururken de ilginç şeyler söylemişler. Çok tanıdık geldi bana. Çünkü aslında birçok ölçüde Çin'i, birçok noktada Çin'i modelleyen bir yönetim, Erdoğan'ın yönetimi. Çin'e ses çıkarmayan Uygur, yeri gelmişken Uygur Türklerinin, Uygurların yaşadığı sıkıntıları, onların maruz kaldıkları soykırım boyutundaki uygulamaları, Çin'in yaptığı uygulamaları ve bu uygulamalara Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin onun başkanının, cumhurbaşkanının parlamentosunun sessizliğini tekrar kayıtlara geçirmiş olalım ama bir noktada biz herhalde Çin'in önüne geçmişiz. Çünkü burada söylenen şeyi Türk polisi, Türk emniyeti yıllardır yapıyor zaten. Siber polislik yapıyor ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden, AKP'yi eleştiren, hatta ima eden insanlar bile siber polis tarafından yakalanıp ceza evlerine gönderiliyor, savcılıklar karşısına çıkarılıyor. Şöyle duyurmuş Çin'in siber dairesi, bu büyük uygulamayı, büyük kolaylığı muhbir vatandaşa sağladıkları çevrimiçi ortamda partinin tarihini çarpıtan, liderliğine ve politikalarına saldıran, ulusal kahramanları karalayan ve gelişmiş sosyalist kültürün mükemmelliğini reddeden, diğer internet kullanıcılarını rapor etmelerine yardımcı olacağız diyor. Yani muhbir vatandaşlığı kurumsallaştırıyorlar. Sevgili seyirciler, bültenimizi burada bitireceğiz ama bitirmeden önce önemli bir videoyu sizinle paylaşacağız. Bugün grup toplantısı günüydü. Bir kısım partiler dün yapıyorlar, bir kısım partiler bugün yapıyorlar. AKP ile İYİ Parti'ninki bugündü. İYİ Parti yaptı, Meral Akşener yaptı ama Erdoğan ve AKP'nin grup toplantısı bu saate kadar yapılmamıştı. Herhalde vazgeçtiler. Cumhurbaşkanının programında da yoktu. Meral Akşener her hafta bir kişiyi toplumun içerisinden mağdur olduğunu düşündüğü, sesini duyduğu düşündüğü bir kişiyi kürsüye çıkararak sesini duyurmasına yardımcı olmaya çalışıyor. İşte biraz önce bahsettiğim Uygurların yaşadığı sıkıntıları da bir Uygur genç kadını çıkararak kürsüden duyurmuştu. Geçen haftaki konu mevsimlik işçi, Diyarbakırlı bir mevsimlik işçiydi. O da mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunları anlatmıştı. Bunlardan bir kısım rahatsızlıklar olmuş ki Meral Akşener grup toplantısına başlarken buna engelleyici bir biçimde meclis başkanlığının tavır almaya ve tedbir almaya çalıştığını belirtti. Buna rağmen Meral Akşener kürsüye bir kişi çıkardı ve o kişi dertlerini anlattı. O kişi de emekli bir polis memuruydu. Emekli polis memurlarının sıkıntılarını genel emeklilerin sıkıntılarıyla birlikte ama çoğunlukla polis memurlarının, emniyet teşkilatındaki emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok kısa, öz bir biçimde anlattı. Bültenimizi kapatırken sizi o görüntüyle, o videoyla baş başa bırakıyorum. Yayınlarımızı paylaşmayı, takip etmeyi, beğeni butonunu işaretlemeyi ve bir sonraki yayınlarımızı takip etmenizi öneriyorum. Onu talep ediyoruz sizden. Böylece sosyal medya ve sosyal medyadaki sizin sesiniz, bizim sesimiz daha çok insana ancak böyle ulaşabiliyor. Yarın Metin Yıkar daha ekonomi ağırlıklı bir programla Nöbetçi Editör'de karşınızda olacak. Hepinize iyi Ramazanlar, iyi iftarlar, iyi haftalar diliyorum.
Ben ortaokul mezunu bir emekli polisim. 1985 yılında teşkilata girdim. Çeşitli nedenlerle liseyi bitiremedim. Ve 28 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Özel harekat şubelerinde çalıştım, kırsal alanlarda çalıştım. Terörle mücadele şubelerinde görev yaptım. Dağda, bayırda, ovada, şehirde, karakollarda, gece, gündüz, saat mefhumu olmaksızın. Çok ağır işler yaptıktan sonra en hafif göstergeyle emekli oldum. Ek göstergem 650. Yani devlet memurluğu statüsünde en alt dereceden emekli oldum. Ve gururla söylüyorum ki devletim bana 2988 lira maaş tefrik etti. Ben bu maaşı alıyorum. 2988 lira. 2 liram daha olsa 3000 lira olacak. 3000 lira diyemiyorum. Emekli olduktan sonra kendi geçim derdime düştüm. Arayışlarda çalıştım. Ailemin geçimini nasıl temin ederim diye geceli gündüzlü sabahlara kadar çalıştım. Şimdi halkımız, vatandaşımız polisi belinde tabancası, sırtında üniformasıyla tanıyor. Oysa bizim iç dünyamız, ruh halimiz, psikolojik yapılarımız, biz de halkın içinden geldik, sizin çocuklarınızız. Biz eğer, biz tatil bilmeyiz, onu en baştan söyleyeyim. Bizim için en güzel tatil, köye anamızın babamızın yanına gidebilmektir. Biz böyle Antalyalarda, Bodrumlarda, Kuşadası'nda, deniz kenarlarında tatil bilmeyiz. Görmedik. Biz emekli olduktan sonra bize verilen ikramiyelerle değil, ev sahibi olmak, bir evin balkonunu dahi satın alamayız. Değerli arkadaşlarımız, bizim yıllardır kanayan bir 3600 ek gösterge meselemiz var. Kangren duruma gelmiş bir 3600 ek gösterge durumumuz var. Tabii 3600 nedir? Vatandaşa 3600 nedir diye sorduğumuzda vatandaş bize diyor ki siz 3600 lira maaş mı istiyorsunuz diyor. Yani biz 3600 lira maaş istemiyoruz. Biz 3600 ek göstergemizi istiyoruz. 1995 yılında jandarma ağustubaylarının mezun olmuş olduğu hazırlık eğitimleri üniversite statülerine getirilerek jandarma ağustubaylarına tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek gösterge tahsis edildi. Kardeş kurumuz, onlar da İçişleri Bakanlığı'na bağlı, biz de İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Ama bizim mezun olduğumuz polis okulları aynı statüye getirilemeyerek 3600 ek gösterge bize tahsis edilmedi ve emin olun ki sizlere temin ederim ki 26 yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. 3600 ek gösterge alırsam az önce sizlere arz ettiğim gibi 2988 lira olan maaşım gerçekten 3600 lira olacak. Gerçekten 3600 lira olacak. Üniversite çağında bundan çocuklarımız, ailelerimiz, geçim darlığı çeken arkadaşlarımız, bizim içimizde ayakkabı boyacılığı yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda şantiyelerde bekçilik yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda sokaklarda 16-17 saat seyyar satıcılık yapan arkadaşlar var. 60-65 yaşından sonra topuklarına kan inen arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımız da emekli olduktan sonra çalışmış olduğumuz ağır meslekten dolayı ortaya çıkan şeker, tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları say say bitmez bizim arkadaşlarımızın hastalıkları. Bize 2006 yılında seyyanen hükümetimiz tarafından 100 lira bir para verildi. Arkadaşlar o 100 lira 2006 yılında 79 dolar ediyordu. Bugün o 100 lira 12 dolar ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Hala 100 lira. Bizim çarşı ve mahalle bekçisi kardeşlerimiz var. Bizim sivil memur arkadaşlarımız var. Bizim hala 3600 ek gösterge almamış emekli emniyet durağı abilerimiz, meslek büyüklerimiz var. Bir de bir kanayan yaramız daha var, polis intiharları. Artık beşer beşer, onar onar ölüyoruz arkadaşlar. 2020 yılında, geçen yıl 84 arkadaşımız kendi canına kıydı. 2021'in henüz ilk 3 ayında ne yazık ki 17 arkadaşımız intihar etti. Henüz dün öğlen saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Adem isimli bir arkadaşımız intihar etti. Bakın dün intihar sayımız 17 idi, bugün 18 oldu. Yarın kimin, hangi ilde, hangi arkadaşımızın intihar edeceğini bilmiyoruz. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüze sesleniyorum. Sayın Genel Müdürlüğümüz, biz yıllarca faili meçhul cinayetleri çözmüş insanlarız. Lütfen hasreten rica ediyorum bizim intihar sorunlarımızı çözünüz. Sorunu söylüyorum, çözümünü de söylüyorum. Bizim rehabilitasyon kliniklerine ihtiyacımız var. Artık genel müdürlük duysun bu feryadımıza. Devam edeceğim arkadaşlar. Dünyayı ve ülkemizi sarsan COVID-19 illetinden dolayı Emniyet Teşkilatı'ndan sayıları net olmamakla birlikte yaklaşık 1000 arkadaşımız COVID-19 virüsünden maalesef vefat etti. Gerçek sayıyı da öğrenmek istiyoruz. 900 ile 1000 arasında olduğu söyleniyor. Genel Müdürlüğümüz ve Sayın İçişleri Bakanlığımız bizi bu konuda lütfen bilgilendirsin. Sağlık Bakanımız sayıları söyleyebiliyor sağlık personelinin ama biz de bilmek istiyoruz. Bir de geçen hafta 10 Nisan polis haftasıydı. Biz her 10 Nisan'ı coşkularla kutlardık. Ama ne yazık ki bu 10 Nisan'da yine biz görülmedik, yine biz duyulmadık, yine biz ciddiye alınmadık ve yine biz unutulduk. Bundan böyle 10 Nisanlar bizim için bir kara gün oluyor. 3600 çalışmalarımızda sorduğumuzda hep çalışmalar devam ediyor diye oyalandık. Bu çalışmaları hangi grup yapıyorsa, hangi ekip yapıyorsa, bu çalışmaların içeriği ne zaman bitecek, hangi aşamada, çalışma bitti mi, bitmedi mi? Bu çalışmaları yapanlar da emekli olmak üzere diye düşünüyoruz. Çünkü 26 yıldır bu çalışmalar yapılıyor. Bir de bizim kamu yararına çalışan bir polis emekleri derneğimiz var. Onunla ilgili kısa bilgiler vereyim. 1948 yılında çok büyük abilerimiz kurmuşlar. 1960 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan rütbesi alınmış. Ülkemde 161 bin polis emeklisi olmasına rağmen maalesef bu derneğimiz 5-6 bin civarında üyeyle liyakatsız bir yönetim ile atıl bir durumdadır. Buradan dernek genel başkanına da sesleniyorum. Lütfen online olarak açsın, arkadaşlarımız üye olmak istiyor. Üyelik işlemlerini başlatsın. Ha, beni de ihraç ettiler bu arada, söyleyeyim dernek üyelerinden. Beni de ihraç ettiler dernek üyeliğinde. Beni ve 22 arkadaşım Antalya'dan, Türkiye çapında da 45 arkadaşımla ilan ettiler. Dernek Genel Başkanı'na sesleniyorum. Teşekkür ediyorum beni ihraç ettiği için. Fırsat buldukça sürekli ona da sesleneceğim. Derneğin 43 tane şubesi var Türkiye çapında. Onu da söyleyeyim. Yani yayılmışız yani ama şey yok. Faaliyet yok. Hiçbir emekli arkadaşımızın elinden tutulmamış. Ben size daha ne anlatayım? Sorunuz varsa alayım. Sevgili arkadaşlar, sizleri fazla başınıza atmayacağım. Son bir sözlerim var. Yorulması bile yadırganan bir meslek grubudur polislik arkadaşlar. Oysa ne yorulduk bir bilseniz. Yürek yorgun, hatıralar yorgun, polis yorgun, ailesi yorgun, polisin çocukları yorgun, polisin akrabaları yorgun.